İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir. Luka 6. Bölüm. İsa 12 elçisini seçiyor.
O günlerde İsa dua etmek için dağa çıktı ve bütün geceyi Tanrı'ya dua ederek geçirdi. Gün doğunca öğrencilerini yanına çağırdı ve onların arasından elçi diye adlandırdığı şu 12 kişiyi seçti. Petrus adını verdiği Simon, onun kardeşi Andreas, Yakup, Yuhanna, Filipus, Bartalmay, Matta, Thomas, Alfa'yı oğlu Yakup, yurtsever diye tanınan Simon, Yakup oğlu Yahuda ve İsa'ya ihanet eden Yahuda İskariot.
İsa bunlarla birlikte aşağı inip düzlük bir yerde durdu. Öğrencilerinden büyük bir kalabalık ve bütün Yahudiye'den, Yeruşalim'den, Sur'la Sayda yakınlarındaki kıyı bölgesinden gelen büyük bir halk topluluğu da oradaydı.
İsa'yı dinlemek ve hastalıklarına şifa bulmak için gelmişlerdi. Kötü ruhlar yüzünden sıkıntı çekenler de iyileştiriliyordu. Kalabalıkta herkes İsa'ya dokunmak için çabalıyordu. Çünkü onun içinden akan bir güç herkese şifa veriyordu.
Mutlular ve mutsuzlar.
İsa gözlerini öğrencilerine çevirerek şöyle dedi. Ne mutlu size ey yoksullar. Çünkü Tanrı'nın egemenliği sizindir. Ne mutlu size şimdi açlık çekenler. Çünkü doyurulacaksınız. Ne mutlu size şimdi ağlayanlar. Çünkü güleceksiniz. İnsanoğluna bağlılığınız yüzünden insanlar sizden nefret ettikleri, sizi toplum dışı edip aşağıladıkları ve adınızı kötüleyip sizi reddettikleri zaman ne mutlu size. O gün sevinin, coşkuyla zıplayın. Çünkü gökteki ödülünüz büyüktür. Nitekim onların ataları da peygamberlere böyle davrandılar. Ama vay halinize ey zenginler. Çünkü tesellinizi almış bulunuyorsunuz. Vay halinize şimdi karnı tok olan sizler. Çünkü açlık çekeceksiniz. Vay halinize ey şimdi gülenler. Çünkü yas tutup ağlayacaksınız. Bütün insanlar sizin için iyi sözler söyledikleri zaman vay halinize. Çünkü onların ataları da sahte peygamberlere böyle davrandılar.
Düşmanlarınızı sevin.
Ama beni dinleyen sizlere şunu söylüyorum. Düşmanlarınızı sevin. Sizden nefret edenlere iyilik yapın. Size lanet edenler için iyilik dileyin. Size hakaret edenler için dua edin. Bir yanağınıza vurana öbür yanağınızı da çevirin. Abanızı alandan mintanınızı da esirgemeyin. Sizden bir şey dileyen herkese verin. Malınızı alandan onu geri istemeyin. İnsanların size nasıl davranmasını istiyorsanız, siz de onlara öyle davranın. Eğer yalnız sizi sevenleri severseniz, bu size ne övgü kazandırır? Günahkarlar bile kendilerini sevenleri sever. Size iyilik yapanlara iyilik yaparsanız, bu size ne övgü kazandırır? Günahkarlar bile böyle yapar. Geri alacağınızı umduğunuz kişilere ödünç verirseniz, bu size ne övgü kazandırır? Günahkarlar bile verdiklerini geri almak koşuluyla günahkarlara ödünç verirler. Ama siz Düşmanlarınızı sevin, iyilik yapın. Hiçbir karşılık beklemeden ödünç verin. Alacağınız ödül büyük olacak. Yüceler yücesinin oğulları olacaksınız. Çünkü o nankör ve kötü kişilere karşı iyi yüreklidir. Babanız merhametli olduğu gibi siz de merhametli olun.
Başkasını yargılamayın.
Başkasını yargılamayın. Siz de yargılanmazsınız. Suçlu çıkarmayın. Siz de suçlu çıkarılmazsınız. Başkasını bağışlayın. Siz de bağışlanırsınız. Verin, size verilecektir. İyice bastırılmış, silkelenmiş ve taşmış dolu bir ölçekle kucağınıza boşaltılacak. Hangi ölçekle verirseniz aynı ölçekle alacaksınız. İsa onlara şu benzetmeyi de anlattı. Kör köre kılavuzluk edebilir mi? İkisi de çukura düşmez mi? Öğrenci öğretmeninden üstün değildi. Ama eğitimini tamamlayan her öğrenci öğretmeni gibi olacaktır. Sen neden kardeşinin gözündeki çöpü görürsün de kendi gözündeki merteği fark etmezsin? Kendi gözündeki merteği görmezken kardeşine nasıl kardeş izin ver gözündeki çöpü çıkarayım dersin? Seni ikiyüzlü. Önce kendi gözündeki merteği çıkar. O zaman kardeşinin gözündeki çöpü çıkarmak için daha iyi görürsün.
Ağaç ve meyvesi.
İyi ağaç kötü meyve, kötü ağaç da iyi meyve vermez. Her ağaç meyvesinden tanınır. Dikenli bitkilerden incir toplanmaz, çalılardan üzüm devşirilmez. İyi insan yüreğindeki iyilik hazinesinden iyilik, kötü insan içindeki kötülük hazinesinden kötülük çıkarır. İnsanın ağzı yüreğinden taşanı söyler. Niçin beni Ya Rab, Ya Rab diye çağırıyorsunuz da söylediklerimi yapmıyorsunuz? Bana gelen ve sözlerimi duyup uygulayan kişinin kime benzediğini size anlatayım. Böyle bir kişi evini yaparken toprağa kazan, derinlere inip temeli kaya üzerine atan adama benzer. Sel sularıyla kabaran ırmak o eve saldırsa da onu sarsamaz. Çünkü ev sağlam yapılmıştır. Ama sözlerimi duyup da uygulamayan kişi evini temel koymaksızın toprağın üzerine kuran adama benzer. Kabaran ırmak saldırınca ev hemen çöker, evin yıkılışı da korkunç olur.
7. Bölüm. Yüzbaşının imanı.
İsa kendisini dinleyen halka bütün bu sözleri söyledikten sonra Kefarnahum'a gitti. Orada bir yüzbaşının çok değer verdiği kölesi ölüm döşeğinde hasta yatıyordu. İsa ile ilgili haberleri duyan yüzbaşı gelip kölesini iyileştirmesini rica etmek üzere ona Yahudilerin bazı ileri gelenlerini gönderdi. Bunlar İsa'nın yanına gelince içten bir yalvarışla ona şöyle dediler. Bu adam senin yardımına layıktır. Çünkü ulusumuzu seviyor. Havramızı yaptıran da kendisidir. İsa onlarla birlikte yola çıktı. Eve yaklaştığı sırada yüzbaşı bazı dostlarını yollayıp ona şu haberi gönderdi. Ya Rab, zahmet etme, evime girmene layık değilim. Bu yüzden yanına gelmeye de kendimi layık görmedim. Sen yeter ki bir söz söyle, uşağım iyileşir. Ben de buyruk altında bir görevliyim. Benim de buyruğumda askerlerim var. Birine git derim gider, ötekine gel derim gelir. Köleme şunu yap derim yapar. Bu sözleri duyan İsa yüzbaşıya hayran kaldı. Ardından gelen kalabalığa dönerek size şunu söyleyeyim dedi. İsrail'de bile böyle iman görmedim. Gönderilenler eve döndüklerinde köleyi iyileşmiş buldular.
İsa bir dulun oğlunu diriltiyor.
Bundan kısa bir süre sonra İsa Nain denilen bir kente gitti. Öğrencileriyle büyük bir kalabalık ona eşlik ediyordu. İsa kentin kapısına tam yaklaştığı sırada dul annesinin tek oğlu olan bir adamın cenazesi kaldırılıyordu. Kent halkından büyük bir kalabalık da kadınla birlikteydi. Rab kadını görünce ona acıdı. Kadına ağlama dedi. Yaklaşıp cenaze sedyesine dokununca sedyeyi taşıyanlar durdu. İsa delikanlı dedi. Sana söylüyorum kalk. Ölü doğrulup oturdu ve konuşmaya başladı. İsa onu annesine geri verdi. Herkesi bir korku almıştı. Aramızda büyük bir peygamber ortaya çıktı ve Tanrı halkının yardımına geldi diyerek Tanrı'yı yüceltmeye başladılar. İsa ile ilgili bu haber bütün Yahudiye'ye ve çevre bölgelere yayıldı.
İsa ve Vaftizci Yahya.
Yahya'nın öğrencileri bütün bu olup bitenleri kendisine bildirdiler. Öğrencilerinden ikisini yanına çağıran Yahya, "Gelecek olan sen misin yoksa başkasını mı bekleyelim?" diye sormaları için onları Rab'be gönderdi. Adamlar İsa'nın yanına gelince şöyle dediler: "Bizi sana Vaftizci Yahya gönderdi. Gelecek olan sen misin yoksa başkasını mı bekleyelim?" diye soruyor. Tam o sırada İsa çeşitli hastalıklara, illetlere ve kötü ruhlara tutulmuş birçok kişiyi iyileştirdi. Birçok körün gözünü açtı. Sonra Yahya'nın öğrencilerine şöyle karşılık verdi: "Gidin, görüp işittiklerinizi Yahya'ya bildirin. Körlerin gözleri açılıyor, kötürümler yürüyor, cüzamlar temiz kılınıyor, sağırlar işitiyor, ölüler diriliyor ve müjde yoksullara duyuruluyor. Benden ötürü sendeleyip düşmeyene ne mutlu." Yahya'nın gönderdiği haberciler gittikten sonra İsa halka Yahya'dan söz etmeye başladı. "Çöle ne görmeye gittiniz?" dedi. "Rüzgarda sallanan bir kamış mı? Söyleyin, ne görmeye gittiniz? Pahalı giysiler giymiş bir adam mı? Oysa şahane giysiler giyip bolluk içinde yaşayanlar kral saraylarında bulunur. Öyleyse ne görmeye gittiniz? Bir peygamber mi? Evet, size şunu söyleyeyim. Gördüğünüz kişi peygamberden de üstündür. İşte habercimi senin önünden gönderiyorum. O önden gidip senin yolunu hazırlayacak." diye yazılmış olan sözler onunla ilgilidir. "Size şunu söyleyeyim. Kadından doğanlar arasında Yahya'dan daha üstün olanı yoktur. Bununla birlikte Tanrı'nın egemenliğinde en küçük olan ondan üstündür." Yahya tarafından vaftiz edilen halk, hatta vergi görevlileri bile bunu duyunca Tanrı'nın adil olduğunu doğruladılar. Oysa Yahya tarafından vaftiz edilmeye yanaşmayan Ferisilerle kutsal yasa uzmanları Tanrı'nın kendileriyle ilgili tasarısını reddettiler. İsa, "Bu kuşağın insanlarını neye benzeteyim? Bunlar neye benziyorlar?" dedi. Çarşı meydanında oturup birbirlerine "Size kaval çaldık oynamadınız, ağıt yaktık ağlamadınız" diye seslenen çocuklara benziyorlar. Vaftizci Yahya geldiği zaman oruç tutup şaraptan kaçındı. "Ona cinli diyorsunuz. İnsanoğlu geldiği zaman yiyip içti. Bu kez de diyorsunuz ki şu obur ve ayyaş adama bakın. Vergi görevlileri ve günahkarlarla dost oldu. Ne var ki bilgelik, onu benimseyen herkes tarafından doğrulanır."
İsa ve günahkar kadın.
Ferisilerden biri İsa'yı yemeğe çağırdı. O da Ferisi'nin evine gidip sofraya oturdu. O sırada kentte günahkar olarak tanınan bir kadın, İsa'nın Ferisi'nin evinde yemek yediğini öğrenince kaymak taşından bir kap içinde güzel kokulu yağ getirdi. İsa'nın arkasında ayaklarının dibinde durup ağlayarak gözyaşlarıyla onun ayaklarını ıslatmaya başladı. Saçlarıyla ayaklarını sildi, öptü ve yağı üzerlerine sürdü. İsa'yı evine çağırmış olan Ferisi bunu görünce kendi kendine, "Bu adam peygamber olsaydı kendisine dokunan bu kadının kim ve ne tür bir kadın olduğunu, günahkar biri olduğunu anlardı" dedi. Bunun üzerine İsa Ferisi'ye, "Simon" dedi, "sana bir söyleyeceğim var." O da, "Buyur öğretmenim" dedi. "Tefeciye borçlu iki kişi vardı. Biri 500, öbürü de 50 dinar borçluydu. Borçlarını ödeyecek güçte olmadıklarından tefeci her ikisinin de borcunu bağışladı. Buna göre hangisi onu çok sever?" Simon, "Sanırım kendisine daha çok bağışlanan" diye yanıtladı. İsa ona, "Doğru söyledin" dedi. Sonra kadına bakarak Simon'a şunları söyledi: "Bu kadını görüyor musun? Ben senin evine geldim, ayaklarım için bana su vermedin. Bu kadın ise ayaklarımı gözyaşlarıyla ıslatıp saçlarıyla sildi. Sen beni öpmedin ama bu kadın eve girdiğimden beri ayaklarımı öpüp duruyor. Sen başıma zeytinyağı sürmedin ama bu kadın ayaklarıma güzel kokulu yağ sürdü. Bu nedenle sana şunu söyleyeyim, kendisinin çok olan günahları bağışlanmıştır. Çok sevgi göstermesinin nedeni budur. Oysa kendisine az bağışlanan az sever." Sonra kadına, "Günahların bağışlandı" dedi. İsa ile birlikte sofrada oturanlar kendi aralarında, "Kim bu adam? Günahları bile bağışlıyor" şeklinde konuşmaya başladılar. İsa ise kadına, "İmanın seni kurtardı. esenlikle git dedi.
8. Bölüm. İsa'yı izleyen kadınlar.
Bundan kısa bir süre sonra İsa 12 öğrencisiyle birlikte köy kent dolaşmaya başladı. Tanrı'nın egemenliğini duyurup müjdeliyordu. Kötü ruhlardan ve hastalıklardan kurtulan bazı kadınlar, içinden 7 cin çıkmış olan Mecdelli denilen Meryem, Herodes'in kahyası Kuza'nın karısı Yohanna, Suzan'la ve daha birçokları İsa ile birlikte dolaşıyordu. Bunlar kendi olanaklarıyla İsa'ya ve öğrencilerine yardım ediyorlardı.
Tohum benzetmesi.
Büyük bir kalabalığın toplandığı, insanların her kentten kendisine akın akın geldiği bir sırada İsa şu benzetmeyi anlattı. Ekincinin biri tohum ekmeye çıktı. Ektiği tohumlardan kimi yol kenarına düştü. Ayak altında çiğnenip gökteki kuşlara yem oldu. Kimi kayalık yere düştü. Filizlenince susuzluktan kuruyup gitti. Kimi dikenler arasına düştü. Filizlerle birlikte büyüyen dikenler filizleri boğdu. Kimi ise iyi toprağa düştü. Büyüyünce 100 kat ürün verdi. Bunları söyledikten sonra işitecek kulağı olan işitsin diye seslendi. İsa bu benzetmenin anlamını kendisinden soran öğrencilerine, Tanrı egemenliğinin sırlarını bilme ayrıcalığı size verildi dedi. Ama başkalarına benzetmelerle sesleniyorum. Öyle ki gördükleri halde görmesinler, duydukları halde anlamasınlar. Benzetmenin anlamı şudur. Tohum Tanrı'nın sözüdür. Yol kenarındakiler sözü işiten kişilerdir. Ama sonra iblis gelir, inanıp kurtulmasınlar diye sözü yüreklerinden alır götürür. Kayalık yere düşenler, işittikleri sözü sevinçle kabul eden ama kök salamadıkları için ancak bir süre inanan kişilerdir. Böyleleri denendikleri zaman imandan dönerler. Dikenler arasına düşenler sözü işiten ama zamanla yaşamın kaygıları, zenginlikleri ve zevkleri içinde boğulan, dolayısıyla olgun ürün vermeyenlerdir. İyi toprağa düşenler ise sözü işitince onu iyi ve sağlam bir yürekte saklayanlardır. Bunlar sabırla dayanarak ürün verirler.
Her şey ışığa çıkacak.
Hiç kimse kandil yakıp bunu bir kapla örtmez ya da yatağın altına koymaz. Tersine içeri girenler ışığı görsünler diye onu kandilliğe koyar. Çünkü açığa çıkarılmayacak gizli hiçbir şey yok. Bilinmeyecek, aydınlığa çıkmayacak saklı hiçbir şey yoktur. Bunun için nasıl dinlediğinize dikkat edin. Kimde varsa ona daha çok verilecek. Ama kimde yoksa kendisinde var sandığı bile elinden alınacak.
İsa'nın yakınları.
İsa'nın annesiyle kardeşleri ona geldiler. Ama kalabalıktan ötürü kendisine yaklaşamadılar. İsa'ya annenle kardeşlerin dışarıda duruyor, seni görmek istiyorlar diye haber verildi. İsa haberi getirenlere şöyle karşılık verdi. Annemle kardeşlerim, Tanrı'nın sözünü duyup yerine getirenlerdir.
İsa fırtınayı dindiriyor.
Bir gün İsa öğrencileriyle birlikte bir tekneye binerek onlara gölün karşı yakasına geçelim dedi. Böylece kıyıdan açıldılar. Teknede giderlerken İsa uykuya daldı. O sırada gölde fırtına koptu. Tekne su almaya başlayınca tehlikeli bir duruma düştüler. Gidip İsa'yı uyandırarak "Efendimiz, Efendimiz öleceğiz" dediler. İsa kalkıp rüzgarı ve kabaran dalgaları azarladı. Fırtına dindi ve ortalık süt liman oldu. İsa öğrencilerine "Nerede imanınız?" dedi. Onlar korku ve şaşkınlık içindeydiler. Birbirlerine "Bu adam kim ki rüzgara, suya bile buyruk veriyor? Onlar da sözünü dinliyor." dediler.
Cinli bir adamın iyileştirilmesi.
Celile'nin karşısında bulunan Gerasalıların memleketine vardılar. İsa karaya çıkınca kentten bir adam onu karşıladı. Cinli ve uzun zamandan beri giysi giymeyen bu adam evde değil, mezarlık mağaralarda yaşıyordu. Adam İsa'yı görünce çığlık atıp önünde yere kapandı. Yüksek sesle "Ey İsa, Yüce Tanrı'nın oğlu, benden ne istiyorsun?" dedi. "Sana yalvarırım, bana işkence etme." Çünkü İsa kötü ruha adamın içinden çıkmasını buyurmuştu. Kötü ruh adamı sık sık etkisi altına alıyordu. Adam zincir ve kösteklerle bağlanıp başına nöbetçi konulduğu halde bağlarını paralıyor ve cin tarafından ıssız yerlere sürülüyordu. İsa ona "Adın ne?" diye sordu. O da Tümen diye yanıtladı. Çünkü onun içine bir sürü cin girmişti. Cinler dipsiz derinliklere gitmelerini buyurmasın diye İsa'ya yalvarıp durdular. Orada dağın yamacında otlayan büyük bir domuz sürüsü vardı. Cinler domuzların içine girmelerine izin vermesi için İsa'ya yalvardılar. O da onlara izin verdi. Adamdan çıkan cinler domuzların içine girdiler. Sürü dik yamaçtan aşağı koşuşarak göle atlayıp boğuldu. Domuzları güdenler olup biteni görünce kaçtılar, kentte ve köylerde olayın haberini yaydılar. Bunun üzerine halk olup biteni görmeye çıktı. İsa'nın yanına geldikleri zaman cinlerden kurtulan adamı giyinmiş ve aklı başına gelmiş olarak İsa'nın ayakları dibinde oturmuş buldular ve korktular. Olayı görenler cinli adamın nasıl kurtulduğunu halka anlattılar. O zaman Gerasa yöresinden gelen bütün kalabalık büyük bir korkuya kapılarak İsa'nın yanlarından ayrılmasını rica ettiler. O da geri dönmek üzere tekneye bindi. Cinlerden kurtulan adam İsa'nın yanında kalmak için ona yalvardı. Ama İsa evine dön, Tanrı'nın senin için neler yaptığını anlat diyerek onu salıverdi. Adam da gitti, İsa'nın kendisi için neler yaptığını bütün kentte duyurdu.
Dirilen kız, iyileşen kadın.
Karşı yakaya dönen İsa'yı halk karşıladı. Çünkü herkes onu bekliyordu. O sırada havra yöneticisi olan Yair adında bir adam gelip İsa'nın ayaklarına kapandı. Evine gelmesi için yalvardı. Çünkü 12 yaşlarındaki biricik kızı ölmek üzereydi. İsa oraya giderken kalabalık onu her yandan sıkıştırıyordu. 12 yıldır kanaması olan bir kadın da oradaydı. Varını yoğunu hekimlere harcamıştı ama hiçbiri onu iyileştirememişti. İsa'nın arkasına yetişip giysisinin eteğine dokundu ve o anda kanaması kesildi. İsa, "Bana kim dokundu?" dedi. Herkes inkar ederken Petrus, "Efendimiz kalabalık seni çepeçevre sarmış sıkıştırıyor," dedi. Ama İsa, "Birisi bana dokundu," dedi. İçimden bir gücün akıp gittiğini hissettim. Yaptığını gizleyemeyeceğini anlayan kadın titreyerek geldi, İsa'nın ayaklarına kapandı. Bütün halkın önünde ona neden dokunduğunu ve o anda nasıl iyileştiğini anlattı. İsa ona, "Kızım," dedi. "İmanın seni kurtardı. Esenlikle git." İsa daha konuşurken havra yöneticisinin evinden biri geldi. Yöneticiye, "Kızın öldü," dedi. "Artık öğretmeni rahatsız etme." İsa bunu duyunca havra yöneticisine şöyle dedi. "Korkma, yalnız iman et. Kızın kurtulacak." İsa adamın evine gelince Petrus, Yuhanna, Yakup ve kızın annesi babası dışında hiç kimsenin kendisiyle birlikte içeri girmesine izin vermedi. Herkes kız için ağlıyor, dövünüyordu. İsa, "Ağlamayın," dedi. "Kız ölmedi, uyuyor." Kızın öldüğünü bildikleri için İsa ile alay ettiler. O ise kızın elini tutarak, "Kızım, kalk," diye seslendi. Ruhu yeniden bedenine dönen kız hemen ayağa kalktı. İsa kıza yemek verilmesini buyurdu. Kızın annesiyle babası şaşkınlık içindeydi. İsa olanları hiç kimseye anlatmamaları için onları uyardı.
9. Bölüm. İsa 12 elçisini görevlendiriyor.
İsa 12'leri yanına çağırıp onlara bütün cinler üzerinde ve hastalıkları iyileştirmek için güç ve yetki verdi. Sonra onları Tanrı'nın egemenliğini duyurmaya ve hastalara şifa vermeye gönderdi. Onlara şöyle dedi. Yolculuk için yanınıza hiçbir şey almayın. Ne değnek, ne torba, ne ekmek, ne para, ne de yedek mintan. Hangi eve girerseniz kentten ayrılıncaya dek orada kalın. Sizi kabul etmeyenlere gelince, kentten ayrılırken onlara uyarı olsun diye ayaklarınızın tozunu silkin. Onlar da yola çıktılar. Her yerde müjdeyi yayarak ve hastaları iyileştirerek köy köy dolaştılar. Bölgenin kralı Herodes bütün bu olanları duyunca şaşkına döndü. Çünkü bazıları Yahya'nın ölümden dirildiğini, bazıları İlyas'ın göründüğünü, başkaları ise eski peygamberlerden birinin dirildiğini söylüyordu. Herodes, "Yahya'nın başını ben kestirdim. Şimdi hakkında böyle haberler duydum, bu adam kim?" diyor ve İsa'yı görmenin bir yolunu arıyordu.
İsa 5000 kişiyi doyuruyor.
Elçiler geri dönünce yaptıkları her şeyi İsa'ya anlattılar. Sonra İsa yalnızca onları yanına alıp Beytsayda denilen bir kente çekildi. Bunu öğrenen halk onun ardından gitti. İsa onları ilgiyle karşıladı. Kendilerine Tanrı'nın egemenliğinden söz etti ve şifaya ihtiyacı olanları iyileştirdi. gün batımına doğru 12'ler gelip ona halka salıver de çevredeki köylere ve çiftliklere gidip kendilerine barınak ve yiyecek bulsunlar. Çünkü ıssız bir yerdeyiz dediler. İsa onlara siz yiyecek verin dedi. 5 ekmekle 2 balıktan başka bir şeyimiz yok dediler. Yoksa bunca halk için yiyecek almaya biz mi gidelim? Orada yaklaşık 5000 erkek vardı. İsa öğrencilerine halkı yaklaşık 50'şer kişilik kümeler halinde yere oturtun dedi. Öğrenciler öyle yapıp herkesi yere oturttular. İsa 5 ekmekle 2 balığı aldı, gözlerini göğe kaldırarak şükretti. Sonra bunları böldü ve halka dağıtmaları için öğrencilerine verdi. Herkes yiyip doydu. Arta kalan parçalardan 12 sepet dolusu toplandı.
Petrus'un Mesih'i tanıması.
Bir gün İsa tek başına dua ediyordu. Öğrencileri de yanındaydı. İsa onlara, halk benim kim olduğumu söylüyor diye sordu. Şöyle yanıtladılar. Vaftizci Yahya diyorlar ama kimi İlyas, kimi de eski peygamberlerden biri dirilmiş diyor. İsa onlara, siz ne dersiniz dedi. Sizce ben kimim? Petrus, sen Tanrı'nın Mesih'isin yanıtını verdi. İsa onları uyararak bunu hiç kimseye söylememelerini buyurdu. İnsanoğlunun çok acı çekmesi, ileri gelenler, başkâhinler ve din bilginlerince reddedilmesi, öldürülmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini söyledi. Sonra hepsine, ardımdan gelmek isteyen kendini inkar etsin, her gün çarmığını yüklenip beni izlesin dedi. Canını kurtarmak isteyen onu yitirecek. Canını benim uğruma yitiren ise onu kurtaracaktır. İnsan bütün dünyayı kazanıp da canını yitirirse, canından olursa bunun kendisine ne yararı olur? Kim benden ve benim sözlerimden utanırsa, insanoğlu da kendisinin, babasının ve kutsal meleklerin görkemi içinde geldiğinde o kişiden utanacaktır. Size gerçeği söyleyeyim. Burada bulunanlar arasında Tanrı'nın egemenliğini görmeden ölümü tatmayacak olanlar var.